nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan Unsurul Belagat bölümü 6. mesele. Kelamın semeratı ise tabakat-ı muhtelifede, suver-i müteaddide de teşekkül eden meanidir. Kelamın semeratı, kelamın mahsulü. Bir insan bir şeyler söylüyor veya yazıyor edebi bir şekilde. Acaba bu ne gibi neticeleri verecek? Veya ayet-i hadise muhatap oluyoruz. Buralardan ne gibi şeyler çıkarılacak? Şöyle, kimyaya aşina olanlara malumdur. Bir maddeyi, mesela altın gibi bir unsuru istihsal edildiği vakit makine veya fabrikayla, müteaddit borularla, muhtelif teressübatıyla, mütenevvi teşekkülatla, tabakat-ı mütefavite de geçer. Yani saf altın elde edilecek. Bununla alakalı sistem var. O elde edilirken başka şeyler de elde ediliyor. Veya belki petrolle alakalı misal günümüzde daha da iyi anlaşılabilir. Petrolden pek çok şeyler elde ediliyor. Yani biz daha çok benzini belki biliyoruz ama benzinin dışında petrolden elde edilen yüzlerce değişik şey var. İşte fabrikaya bu verildiği zaman imbiklerden bir kısmında söz gelimi petrol meydana gelirken başkalarına başka şeyler meydana geliyor. Kelam da bunun gibi olmalı. Kelamın asıl böyle anlattığı bir şey olmakla beraber başka yan ürünleri de meydana gelmeli. Oradan bir takım çıkarımlarda bulunulabilmeli. En nihayet ondan bir kısım tahassül eder, meydana gelir. Kelam denilen mani mütefavitenin, yani farklı manaların fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi, mefahim-i mütefavitenin, birbirinden farklı mefhumların sureti teşekkülü budur ki, tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza gelmekle mühlat tevellüd eder. Vesvese ile alakalı risalede 21. sözde geçiyor. Manalar kalpten çıplak olarak çıkar. Yani manalar kalpten çıplak olarak çıkıyor. Daha sonra hayale geldiğinde orada birer suret giriyor. Ve o şekilde biz onları ifade ediyoruz. Yani orayla da bir derece bağlantı kurularak belki bu düşünülebilir. İnsan önce bir şeyi görüyor, etkileniyor ve meylediyor. Ondan hevai manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle aklı kendine müteveccih eder. Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasuf etmekle, yoğunlaşmakla temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp bir kısım dahi takattur ettiğinden akıl ona rağbet gösterir. Sonra mahi halindeki kısımdan bir kısım tasallup ve tahassül ettiğinden, yani bir kısmı böyle meydana geldiğinden, akıl onu kelam içine alıyor. Sonra o mutasallipten bir resmi mahsus ile temessül ve tecelli ettiğinden, akıl onun kametine göre bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir. Yani gördüğümüz şeyler, duyduğumuz şeyler veya hissettiğimiz, derunumuzda hissettiğimiz şeyler bizde bir takım duyuları harekete geçiriyor, meyilleri harekete geçiriyor. Bir şeyler anlatmak istiyoruz. Bunların bir kısmını cümle halinde ifade ediyoruz. Bir kısmını da belki hal ve tavırlarımızla, işte yüzümüzde meydana gelen jest, mimik, bu gibi şeylerle, yani jest el hareketleri, mimik, yüzde meydana gelen değişiklikler, bunlarla ifade ediyoruz. Hani bazen öyle olur, insan öyle bir yerde kızar, öfke doludur, çok şeyler söylemek ister ama ortam bir şey söylemeye müsait değildir. Şöyle yapar, bu bile çok şeyi söyler. Yani orada el bir şey söylüyor. Veya yüzünü ekşitir, yüzü kıpkırmızı hale gelir. Dili bir şey demese de o anda yine çok şeyler söylemiş olur. Veya diyelim birisi bir şeyler anlatıyor, muhatap ona bir şey demiyor ama müstehziyane bıyık altından gülüyor. o müstehziyana bıyık altından gülmesi de aslında çok şey demektir. Yani onunla dalga geçmek gibi bir durumdur. Demek müteşahhıs olanı kelamın sureti mahsusası içine alıyor. Yani bizzat böyle görüleni, netleşeni kelamla ifade ediyor. Yani içimizdeki meyillerin bir kısmı önce bir nevi buhar halinde, sonra sıvılaşıyor, sonra katılaşıyor. Ben bunu bazen mananın üç hali şeklinde ifade ediyorum. Mesela maddenin üç hali var. Suyu düşünelim. Su normalde sıvınır. Buhar haline geldiğinde kaybolup gidiyor. Ama bir de katılaştığı zaman buz oluyor. Hepsi aynı madde. Ama üç farklı şekilde görülüyor. İşte kalbimizde meydana gelen meyiller o haliyle buhar halinde daha. Çok net değil. Ama yoğunlaşma olduğunda sıvı hale geliyor. Biraz daha böyle yoğunlaştığında katı hale geliyor. Katı hale geldiğinde biz içimizdeki o meyli cümlelere dökebiliyoruz. Mesela şiirle meşgul olanlar bazen uzaktan uzağa bazı şeyleri görür. Bu buhar halinde bir görmek gibidir. Çok net göremez. Bundan dolayı ifade de edemez. Ve hepimiz az çok yaşarız. İlla şair olmak gerekmez. Şairlerimizden Mehmet Akif de öyle diyor zaten. Kalbimin dili yok, ondan ne kadar bizarım. Yoksa kalbimizde hissettiğimiz her şeyi dille ifade edebilsek çok zengin bir anlatım gücüne sahip oluruz. Genelde insanlar yani hisseder ama pek de o kadar söyleyemez. Veya hissettiğini o kadar kelime kalıplarıyla ifade edemez. Demek müteşahhıs olanı kelamın sureti mahsusası içine alıyor. Yani gözle görüleni, işte katı hale gelip de netleşeni kelam ile ifade ediyor. Ve tasallup etmeyene fehvanın eline verir. Yani orada bir nevi işari bir mana gibi fehva ile ifade eder. Ve tahassül etmeyene işaret ve keyfiyeti kelama yükler. Yani kelamın söyleniş keyfiyeti. Diyelim ki bir çocuğa sorsanız o size diliyle bir şeyler söyler ama tavrından da aslında onun öyle olmadığını hissedebilirsiniz. İşte falanı seviyor musun diye sorun. Çocuk onu gerçekten sevmiyorsa seviyorum derken sanki sevmiyorum der gibi söyler. Fıtri konuştuğu için bunu hissetmek kolaydır. Yani keyfiyeti kelam, kelamın keyfiyeti, söyleniş keyfiyeti veya cümlenin kuruluş keyfiyeti, bunlarla da insan bir şeyler anlatmış olur. Ve takattür etmeyene kelamın müstetbaatına havale eder. Yani takattür etmeyen, daha böyle damla damla netleşmemiş olanları, bunları da kelamın müstetbaatına, işte bir işaret edip geçmek gibi, daha önceki bir konuda geçtiği üzere, insan yolda gidiyor, bir yere doğru gidiyor ama bu arada etrafı da şöyle bir seyir ve temaşa ediyor. Veya yine orada verilen örnekle söylersek, ay var, bir de ayın halesi var. Onun gibi anlattığımız manaların bir kendisi var. Bu tahassül eden, netleşen şekli. Bir de etrafta yan manalar var. Bunlar da müstetbaat şeklinde ona tabi olarak meydana gelen manalardır. Ve tebahhür etmeyeni üslubun ihtizazatına ve kelamla refakat eden mütekellimin etvarıyla rapt eder. Yani insan diliyle bir şeyler anlatırken %20 anlatırmış. Geriye kalan %80 bir kısmını eliyle anlatıyor, bir kısmını ses tonuyla anlatıyor. Yani diyelim ki çok acıklı bir hikaye anlatıyor. Acıklı hikayeyi böyle hislerden mahrum bir şekilde, düz böyle hiç heyecan hissetmeden anlatsa çok sönük geçer. Ama o hüznü sesine de yansıtacak şekilde titrek ifadelerle söylemeye çalıştığında, o şekilde fıtri olarak söylediğinde gücü çok daha fazla olur. Mesela insanları ağlatan hatiplerimiz var. Aynı cümleleri kendisi ağlamayan hatipler söylesin, insanları ağlatamaz. Yani ağlayanlar başkalarını da ağlatıyor. Bizzat kendisi yaşadığından dolayı ona göre bir hava meydana geliyor, bir elektriklenme meydana geliyor. Muhataplar da gerçekten etkileniyorlar. Onlar da ağlıyorlar. Bu açıdan bizim kelam ile anlattığımız, sözlerle anlattığımız Mananın %20'sidir. %80'i işte bir kısmı jest tabir edilen el hareketleri, bir kısmı mimik, insanın işte gözünün durumu, bu gibi şeylere de mimik deniyor. Bunlarla da insan çok şeyler anlatır. Günümüzde buna beden dili diyorlar. Beden diliyle de insan çok şey söyler. İşte bu silsilenin borularından ismin müsemması ve fiilin manası ve harfin meddulü ve nazmın mazrufu ve heyetin mefhumu ve keyfiyatın mermuzu ve müstetbeatın müşarın ilehleri ve hitabı teşhih eden etvarın muhakkikleri, muharrikleri hem de orayı sonra okuyalım. Yani burada bu silsilenin borularından ismin müsemması, yani bir isim varsa onun müsemması vardır. Fiilin manası, fiil manayı ifade eder. Harfin medlulu, delalet ettiği şey. Nazmın mazrufu, nazmın içine almış olduğu şey. Heyetin mefhumu, yani heyet mecmuasıyla o cümleler neyi anlatıyor? Keyfiyatın mermuzu, o cümle hangi keyfiyette söylendi? İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi, soru cümlesi mi, hayret mi ifade ediyor? Bütün bunlar keyfiyat ve müstetbaatın böyle yan manalar, doğrudan dille ifade edilmeyen şeyler, bunların müşarın ilehleri ve bir de hitabı uğurlayan, teşhih eden tavırların muharrikleri. Bütün bunlar hepsi bir araya gelince gerçekten o kelimeler, o cümleler gerçekten daha etkili oluyor ve insanlar üzerinde etkisini gösteriyor. Hem de dallun bil ibarenin maksudu. Dallun bil ibarenin maksudu. Yani ibarenin delalet ettiği şey. Dallun bil işaretin medlulü. Yani bazı manalara da cümlelerimiz işaret olarak delalet eder. Dallun bil fehvanın mefhumu kıyasisi. Mesela ayette anne babaya öf bile demeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara öf bile deme. Onlara öf bile demek yasak olunca elbette öf demekten daha kötü hareketler de var. Onlar hayli hayli yasak olur. Yani ben anne babama öf demem ama başka türlü zulmederim diyemez insan. Öf demek bile yasak olunca diğerleri hayli hayli yasaktır. Bu dal bil fehva oluyor. Fehva yönüyle delalet ediyor. Mefhumu kıyasisi ve dal bil iktizanın manayı zarurisi. Yani ibare öyle bir şeyi de iktiza ediyor. Orada zaruri bir mana var. Ve daha başka mefahim umumen bu silsilenin birer tabakasından inikat eder. Meydana gelir ve şu madenden çıkar. Yani demek ki kelam adeta bir maden gibi, o madenden epey şeyler çıkıyor. Veya kelam işte petrol misali. Petrol ayrıştırıldığı zaman, damıtıldığı zaman, rafine edildiği zaman petrolden epey yeni yeni şeyler, mamuller elde ediliyor. Bir asıl mamul vardır, bir de yan mamuller vardır. Biz de bir şeyler anlatırken asıl anlattığımız bir şeyler vardır ama kelamımızın delalet ettiği yan manalarda bulunmaktadır. Tabii bu özellikle edebi anlatımlar için. İşte bir insan öyle cümleler kurar ki telmihler vardır kurduğu cümlelerde. Muhatapları o telmihleri gerçekten değerlendirir. Zihinlerinde bir hareketlilik başlar. Ve zaman zaman işte soru üslubuyla heyecan, bunlar heyecanı harekete geçiren şeylerdir. Ve soru tarzında sorulması muhataplarda vicdanı harekete geçirir. Bu manada kelamın pek çok yan ürünleri de olabiliyor. Eğer seyretmek istersen kendi vicdanına bak, şu menatibi göreceksin şöyle ki. Senin mahbubun vakta gözünün penceresinden şua ve belki hüsnünü vicdanınıza ilka ederse, o aşk denilen nar-ı mukade birden yandırmaya başladığından hissiyat iltihaba başlamakla, amel ve müylat, emeller, beklentiler ve meyiller dahi heyecana gelip, birden o amaller, emeller üst kattaki hayalin tabanını deler. Yani burada herkes tarafından kolay anlaşılabilecek bir misal veriyor. Diyelim Mecnun gibi birisi, Leyla gibi birisini görüyor. Onu görünce kendine bir takım hisler harekete geçiyor. Mahbubunu görmenin meydana getirmiş olduğu hisler. Bunu tabi edebi cümlelerle burada ifade ediyor. Senin mahbubun ne zaman ki gözünün penceresinden, yani gözünün penceresinden derken göz burada bir pencereye benzetiliyor. Çünkü biz pencereden dışarıyı seyrederiz. Ruh da göz penceresinden dışarıyı seyrediyor. Ve belki hüsnünü, yani mahbubun güzelliği sanki bir şimşeğin bir anda çakması misali ona benzetiliyor. Muhatap üzerinde etkili oluyor. Vicdanınıza ilka ederse, yani senin vicdanına bir ateş düşürürse tabir caizse, o aşk denilen nar-ı mugade, tutuşturulmuş o ateş, birden yandırmaya başladığından, hissiyat iltihaba başlamakla, hisler o anda alevleniyor, hisler harekete geçiyor. Emeller ve meyiller dahi heyecana gelip, birden o emeller üst kattaki hayalin tabanını deler. Yani hayal harekete geçecek ve artık hayal devreye giriyor. İmdat istediklerinden o hazinetül hayalde safbeste-i hareket ve mahbubun mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onun mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden, başkasının mehasiniyle işba olunmuş olan hayalat ise o amalin, o emellerin imdadına koşarlar, beraber hücum edip hayalden lisana kadar inmekle beraber. Artık hayalde kalmıyor, hayalin harekete geçmesiyle kalmıyor, onunla alakalı bir şeyler söylemeye başlıyor. Lisana kadar iniyor. Zülal-i visali olan meyli arkalarında. Zülal ab-ı hayat, işte kavuşmak ab-ı hayata benzetilmiş burada. Kavuşmakla ilgili, yani ah yarime kavuşabilsem gibi böyle şeyler söylüyor. Ve firaktan teellümü sağda, ondan ayrılığın meydana getirdiği elemi sağda, tazim ve tedip ve iştiyakı sola, yani onu böyle tazim ediyor, büyütüyor zihninde, hayalinde. Ve terahum ve lütfu iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine ve hediye olarak Medihan'ın gerdanını ve senanın dürlerini, yani onu övmek ve onu sena etmenin gerdan ve incilerini ellerine almakla beraber. O, ennarul mugade alel efide ıtlakına şayan olan o ateşi söndürmek için. Yani aslında bu cehennemle alakalı bir ayet. Yani kalpler üzerine kalpler üzerinde tutuşturulmuş bir ateş. Yani cehennemdekilerin durumu tasvir ediliyor. Dünyada da hani kara sevda diyor ya bazıları. O insan adeta yakıyor. Yanmış böyle. Mecnun misalinde olduğu gibi kendini iyice kaptırmış. Böyle denilmeye şayan olan o ateşi söndürmek için zülal-i visali kavuşma ab-ı hayatını celbeden tavsif-i bil fezail ile arz-ı hacet ederler. Bunun neticesinde mahbubunu methetmeye başlıyor. Onun faziletlerini şiirle ifade ediyor veya başka şeyle ifade ediyor. Bu tarzda onu görmenin meydana getirdiği başlangıç böyle bir duruma varıyor. İşte bak kaç tabakatta bildiğin manadan başka ne kadar maani başlarını çıkarıp görünüyor. Yani normalde işte sadece belki bir iki cümle söylüyor ama diğer hisler de onun yanında yan ürün olarak harekete geçiyor. Eğer korkmuyorsan İbn-i Farid'in veya Ebu Tayyib'in gözlerinden müthiş olan vicdanlarına bak. Ve vicdanın tercümanı olan, burada Ebu Tayyip ve İbn-i Farid, bunlar aşk yolunda gitmiş olan insanlar. Tabi aşk yolu derken, burada verilen misal, Mecnun'un Leyla'yı olan aşkı türünden bir olaydı. Belki bununla daha iyi anlaşılıyor. Çünkü neticede Mecnun, mecazi aşktan hakiki aşka ulaşmış. Leyla'ya kavuştuğunda, hayır Leyla sen değilsin, Leyla başka diyor. Ve Leyla'dan Mevla'yı buluyor. İbn-i Farid ve Ebu Tayyip gibi zatlar da tasavvuf ağırlıklı insanlar. Bunlar bir takım böyle mahbuplarıyla alakalı bayağı senakerane ifadeleri şiirlerinde kullanmışlar. Burada bazı örnekleri verilecek. Ve o şekilde mahbupların olan iştiyaklarını, hasretlerini ifade etmeye çalışmışlar. Ve bunu ifade ederken de gözlerinden müthiş olan vicdanlarına bak diyor. Yani demek ki vicdanlarında o yakıcı ateşi çok derinlemesine hissetmişler. Ve vicdanın tercümanı olan وَرَسْتُ بِاللَّهْسِ وَرْدًا فَوْغَ وَجْنَتِهَا حَقٌّ لِتَارْف۪ي اَنْ يَجْنِيَ الَّذ۪ي غَرَسَ. Yani şöyle diyor, göz ucuyla onun yanaklarına ben bir gül diktim, diktiği gülü koparmak gözümün hakkıdır diyor. Yani ben ona baktım, onun da yüzünde bir kızartı meydana geldi. Bunu aslında anlatıyor ama bunu böyle bir ifadeyle anlatmış. Hem de felil ayni vel ahşai evvele hel ete tela aidi el asi ve thalife tebbeti. Mana olarak şöyle, beni ziyaret eden doktor göz ve iç organlarım için hel ete suresinin birinci ayetiyle Tebbet suresinin üçüncü ayetini okudu. Yani burada tabii telmihler var. Yani hem böyle gözü mahbubundan dolayı etkilenmiş, hem de içinde epey bir fırtınalar kopmuş. Neticede mahbubuna olan böyle muhabbetinden yatağa düşmüş, hastalanmış. Doktor da geldi, benim durumumla alakalı hel etayı okudu diyor. Burada hel ete, hel etalel insan hinun mineddehr, o olabilir. Eğer ona göre değerlendirilecek olursa, orada cehennemden de bahis var. Yani sanki benim halim, iç dünyam küçük bir cehennem gibi yanıyor. Buna bir işaret olabilir. Ve felife tebbeti, tebbetin üçüncü ayeti olarak düşünülürse, seyasla naran zâteleheb. Yani o da alevli bir ateşe girmekten söz ediyor. Ve işte benim iç alemin yandığını böylece gelen doktor bana ifade etti. Yani böyle bir anlatım, telmihlerle dolu bir anlatım. Şöyle de olabilir. Hel ete ki hadithul gâşiye, oradan bir anlatım olabilir. Thalife tebbeti derken de tebbet yede Ebi Leheb. Ebu Leheb hem bir şahsın künyesidir malum. Peygamberimizin amcalarından birisinin. Mana itibariyle de alev babası demek. Yani doktor bana baktı, sen yanmışsın dedi. Öyle bir manayı da ifade ediyor olabilir. Hem de saddun hame zame'e lümeke limâze ve heveke galbi sâre minhu cüzede. Burada da yine mahbubunun durumuyla alakalı onu biraz tasvir ediyor. Ve onun muhabbetinden, aşkından kalbinin parça parça olduğunu söylüyor. Sara galbi sara minhu cüzede, kalbim ondan paramparça oldu diyor. Hem de huşaya ala cemrin zekiyyen minel gada ve aynaya min gavdin minel husni tartavun. Burada da iç dünyasının böyle sanki dikenli ağaçtan tutuşmuş bir alev üzerinde olduğunu, gözlerinin ise güzellikten oluşan bir bahçede istifade ettiğini ifade ediyor. Bunlar tabi Arapça şiir olarak burada ifade edildiğinden belki Türkçe zevkimize o kadar tam uymuyor olabilir. Manayı anlamakta biraz zorlanıyor olabiliriz. Gör dinle ki çendan gözleri cennette tenezzüh eder fakat vicdanlarındaki cehennem tazip eder. Yani evet mahbubunu görmekten bir nevi kendini cennette gibi görüyor ama iç dünyasında alevler başlıyor. Ve iç dünyası adeta yanıyor. Yani bu kara sevda dedikleri şeyden, türden, o türden şeyler pek çok insanda meydana gelebiliyor. Öyle de mehasinine işaret, bunları söylerken mahbubunun güzelliğine işaret ve istinasına remiz, yani ben onu seviyorum ama o istina gösteriyor, yaklaşmıyor. Ve teellümü firaka ima, ondan ayrılık elemine imada bulunmak var. Ve şevke tasrih, sarahatan ona olan şevkini ifade ediyor. Ve talebi visale telvih, ona kavuşmak talebini açıktan veya işaret tarzında söylüyor. Ve terahhumunu celbeden, onun merhametini celbeden, hüsnüne tansis etmekle beraber hissiyatını tahrik eden heyet-i etvarıyla çok hayalat-ı rakikayı göstermişlerdir. İşaret nasıl bir hükümetin intizamında her memurun istidadı nispetinde vazife derecesinde hizmet miktarınca ücret vermek lazımdır. Öyle de böyle meratibi mütefavit eden, ihtilat eden manalar ise garazi külli olan, asıl maksat olan mesugu lehul kelamın merkezine kurbiyet nispetinde ve maksuda hizmet derecesinde her birisine inayet ve ihtimamda hisse ve nasiplerini taksimi adil ile tefrik etmek gerektir. Yani bu gibi manaları ifade ederken asıl maksadımız ne? Onu net olarak ifade etmek. Diğer yan maksatlar ne? Onlara da o derecede cümlelerde yer vermek. Yoksa büyütülmeyecek bir şeyi çok büyütmek, aslında uzun söylenmesi gereken şeyi bir cümleyle geçiştirmek edebi yönden uygun değildir. Ta ki o muadeletle intizam ve o intizamdan tenasüp ve tenasüpten hüsnü vifak ve o hüsnü vifaktan hüsnü muaşeret ve o hüsnü muaşeretten kelamın kemaline bir mizan-ı tadil, yani dengeli bir ölçü çıkabilsin. Yani kelamda denge önemli. Nasıl ki Allah-u Teala insanı her şeyiyle mükemmel yaratmış. Ayaklar olması gereken ölçüde, eller olması gereken ölçüde, göz, kulak, hepsi olması gereken ölçüde. Bu da bizim kelamımıza yansımalı. Nerede heyecana yer verilecek, orada verilmeli. Ne kadar verilecek, o kadar verilmeli. Nerede söz uzatılacak, uzatılmalı. Kısa kesilmesi gereken yerde de kısa kesilmeli. Yoksa vazifesi hizmetkarlık ve tabiatı çocukluk olanlar büyük rütbeye girmekle tekebbür eder. Yani bir çocuğa bir general elbisesi giydirilse kendini general zanneder. Halbuki ona kendi seviyesine göre muamele etmek lazım. Benzeri bir tarzda da küçük bir manayı çok ön plana çıkarmanın anlamı yok. Tekebbür etmekle tenasübü bozup muaşereti teşviş eder. Demek kuyudat-ı kelamın istidatlarını nazara almak gerektir. Yani kelamın kayıtları, bunların kabiliyetleri ne şekilde, hangi cümle ne şekilde olmalı, nasıl ifade edilmeli, bunları nazara almak gerek. Evet, her şeyi istidadı nispetinde terfi etmek lazımdır. Zira görünüyor ki göz, burun gibi bir ağza ne kadar güzel olursa, hatta altından olursa, haddinden büyük olduğu halde sureti çirkin eder. Mesela göz çok güzel bir ağzamız ama şu kadar şu kadar olsa insanın gözleri, böyle şeylerin kurbağaların olduğu gibi, o zaman insanda güzel kaçmaz. Bu haliyle güzel veya burun bu şekliyle güzel, bunu büyüttüğümüz zaman Pinokyo'nun burnu gibi, o zaman elbette güzel olmayacaktır. Kelam da bunun gibi. Kelam da yani her hak sahibine hakkını ver. İşte asıl maksat ne, onu öyle ifade et. Yan maksatlar ne, onlara da o kadar önem ver. Ona göre diyeceğini de. Tembih, nasıl bazen en küçük bir nefer bir hizmete, mesela düşman ordusuna keşf-i raza gider, müşir gidemez. Veyahut bir küçük talebe yaptığı işi büyük bir alim yapamaz. Çünkü büyük adam her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında büyüktür. Tabi bunları belagat yönüyle birazdan değerlendirecek de, mücerred sadece bu cümleler yönüyle de değerlendirdiğimizde güzel manaları ifade ediyor. Bazen olur ki küçük bir asker, diyelim ki düşmanın durumunu keşif için gönderilir ama bir mareşal oraya gönderemezsiniz. O küçük askerin yaptığını mareşal yapamaz. Veya küçük bir talebe yaptığı büyük bir işi bir alim yapamayabilir. Ve buradan şöyle bir ölçüyü bize veriyor. Büyük adam, her şeyde büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında büyüktür. Kezalik o meani-i mütezahime, birbiriyle çekişme halinde olan manalar içinde bazen bir küçük mana riyaset eder, o kıymetli oluyor. Zira onun vazifesi şimdi gelecek bir esbab ile ehemmiyetlidir. Şu belki misal olabilir. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Ve kainattaki bütün sesleri işitendir. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bize anlatırken şöyle bir misalle de anlatıyor. Mücadele suresinin başı. Mücadele suresinin başında ben ayetin manasıyla beraber anlatayım. İşte Havle binti Salebe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Ya Resulallah diyor, kocam bana zihar yaptı. Yani bana anamsın gibi dedi. Beni bu şekilde boşadı. Ama ben boşanmak istemiyorum diyor. Peygamberimiz de boşamış diyor, benim yapabileceğim bir şey yok. Bunun üzerine kadıncağız 3-5 adım atıyor, ellerini kaldırıyor, içinden Allah'a yalvarıyor. Hazreti Ayşe diyor ki, ben diyor onu gördüm ama neler dediğini ben duymadım. Ama diyor Allah-u Teala onu nazara aldı, onun duasını ve o anda peygambere vahiy indirdi diyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ Bu ayetler nazil oluyor. Allah seninle mücadele eden kadının sesini duydu diyor. Allah ikinizin konuşmalarını duyuyordu. Allah bütün sesleri duyandır ve her şeyi görendir. Burada küçük bir olay. O da nedir? İşte şikayeti olan bir kadının şikayetini Allah'ın duyması. Ama buradan külli bir şeye varılıyor. Allah alemde bütün sesleri duyar. Allah alemde ne olup bitiyor hepsini görür. Burada anlatılan küçük bir olay o büyük manayı da peşinde sürüklemiş oluyor. Ve biz o cüz'i olay vasıtasıyla Allah'ın her şeyi bildiğini, her sesi duyduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Veya Kur'an'dan bir başka misal. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Bu cüz'i bir olay. Yani bir yaprağın yere düşmesi Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ve Allah'ın izni ile meydana gelir. Buradan çok büyük bir neticeye varılıyor. O da nedir? Bu bile Allah'ın emriyle, izniyle oluyorsa demek ki kainatta bir atom bile Allah'ın emri ve izni olmadan hareket etmez. İşte Kur'an-ı Kerim böyle küçük bir misalle çok büyük bir manayı bize anlatıyor. Küçük bir neferin mareşalın bile yapamayacağı görevi yapması gibi bir öğrencinin, talebenin bir hocanın yaptığından daha fazlasını yeri geldiğinde görev olarak yapması gibi. Buna işaret eden ve kıymetine menar olan sarı hüküm ve lazım-ı karibinin adem-i salahiyetidir ki onun hatırası için irsal-i lafız ve sevki hitap edilsin ve kelam dahi postacılık etsin. Buna işaret eden ve kıymetine menar olan, kıymetini ortaya koyan sarı hüküm, açık hüküm ve lazım-ı karibinin, onun yakın lazımının adem-i salahiyeti, yani durumunun müsait olmayışıdır ki onun hatırası için irsal-i lafız ve sevki hitap edilsin. Lafız söylensin ve hitap sevk edilsin ve kelam dahi postacılık etsin. Zira ya bedihi ve malumdur, görünüyor veyahut hafif ve zayıftır, asıl garazda ehemmiyeti yoktur. Veyahut onu hüsnü telakki ve kabul edecek ve ona kulak verecek muhatap yoktur. Yani bazen de bu oluyor. Diyelim ki çok güzel bir manayı söyleyeceksiniz ama muhatabın durumu buna müsait değil. Mevlana diyor ki, kelama muhatap olacak kimseyi bulamadığımdan bahsi nifaksız söyleyemiyorum. Yani üstü kapalı söylüyorum diyor. Çünkü karşımda muhatap bulamıyorum. Dolayısıyla insanın evet söylemiş olduğu sözler muhatabın seviyesiyle de çok yakından alakalıdır. Eğer muhatap onu kaldıramayacaksa o sözleri orada söylemenin bir manası yoktur. Bazen de böyle bir durum olur. Kişi orada cümleler hatırına gelir ama o cümleleri üstü kapalı geçebilir. Veya onu hüsnü telakki ve kabul edecek ve ona kulak verecek muhatap yoktur. Veyahut mütekellimin haline muvafakat ve tekellüme dahi olan arzuya hizmet edemez. Veyahut muhatabın şe'n ve haysiyetine imtizaç, istimzaç edemez. Veyahut kelamın makamında ve müstetbaatının tevabiinde ecnebi görülüyor. Veyahut garazın muhafazasına ve levazımın tedarikine müstait değildir. Demek her bir makamda bu esbaplardan yalnız birinin sözü dinlenir. Fakat umumen ittihad etseler kelamı en yüksek tabakaya çıkartıyorlar. Yani siz bir konuyu anlatırken buradaki esaslara dikkat ederek cümlelerinizi kurabilseniz o zaman belagatın zirvesine çıkarsınız. İşte muhatabın durumunu nazar alacaksınız. Muhatap bunu kaldırır mı, kaldırmaz mı? Kaldırmayacaksa o kısmını söylemeyeceksiniz. Ve bedihi malumdur. Hani bilinen şeyleri söylemek de o zaman pek önemli olmuyor. Yani dikkat çekmiyor muhatabın zihni. Orada bir şey görmediğinden ben zaten bunları biliyorum deyip sizin anlattığınıza önem vermiyor. Bunları hesap edeceksiniz. Ve bazı yan şeyler var. O belki konuyu dağıtacak. Oralara girmeyeceksiniz. Bunun gibi bir takım şartlar burada sayıldı. Bunlara riayet edilirse kelam en üst düzeylere doğru çıkar. Ve bu tarz konuşan kimselerin sözü baldan daha tatlı olur. Hatime, bazı mani muallaka vardır ki bir şekli muayyenesi ve bir vatanı hususisi yoktur. Müfettiş gibi her bir daireye girer. Yani muallak, askıda olan bazı manalar var. Bunların belirli bir şekli yok ve hususi bir vatanı yok. Müfettiş gibi her bir daireye girer. Yani müfettişler teftiş için çok değişik yerlere giriyor. Bunlar da değişik cümlelerde yer alabiliyorlar. Bazı kendine hususi bir lafız takıyor. Bu muallakatın bir kısmı ise harfiye ve hevaiye gibidir. Başka kelime onu derununa çeker. Yani şöyle mesela ah denildiği zaman bu ah ifadesi bir feryattır ama çok şeyi de ifade eder. Tek bir ses çıkarırsınız ama o tek sesle çok şeyi söylemiş olursunuz. Ah gençliğim der mesela bir tanesi. Gençliğinin boşa gittiğini böyle bir ifadeyle söyler. Bazen bir cümleye belki kıssata nüfuz eder. Yani bazen bu ah gençliğim manasını, oradan biz yine misal vereyim, bir cümleye insan sıkıştırabilir. İşte bir tanesi demiş, leyte şebabe yaudu yevmen fe uhbirahu bime faalel meşib. Keşke bir gün gençliğim geri gelseydi, ihtiyarlığım benim başıma neler getirdiğini şikayet edip ona söyleyecektim. Bu cümleyle söylüyor, şiirle söylüyor. Bazen de bir kıssaya nüfuz eder. Öyle bir kıssa anlatır ki o kıssayı böyle sıktığında ah gençliğim boşa gitti diye o kimse kıssanın tamamına nüfuz edecek şekilde bunu serpiştirmiştir. Ne vakit o cümleyi ezdirirsen ruh gibi o mana takattur eder. Yani sünger her tarafı su dolu ya, şöyle yaptığın zaman şapır şapır damlıyor. Onun gibi diyelim ah gençliğin manasını anlatan bir kıssa, onu böyle şöyle bir sıksan her tarafından feryat damlayacaktır. Mesela hasret ve iştiyak ve temettüh ve teessüf ila ahir gibi manalardır. Yani bu bir hasret olabilir. Yani birisine çok hasreti vardır. Ah derken o hasreti ah ifadesiyle de ifade edebilir. Bir kıssayla ifade edebilir veya bir cümleyle ifade edebilir. İştiyak onu çok özlemiştir. Bu şekilde olabilir. Veya temeddüh onu met eder. Yani maşallah demekle de met eder. Uzun cümlelerle hatta bir kıssanın tamamına onun güzelliğini veya güzel özelliklerini saymakla yine maşallah demiş olur. Buradaki hasret ifadesi Türkçedeki hasretten farklı da olabilir. Hasret Arapçada pişmanlık anlamında. Yani pişmanlık manasını insan bir cümleyle veya bir kelimeyle veya bir kıssayla anlatabilir. Demek ki manaları anlatmada çok mertebeler var. Ve eğer biz belagatın ruhuna vakıf insanlarsak anlatmak istediğimizi yeri gelir tek bir sesle de anlatırız, bir cümleyle de anlatırız, bir kıssayla hatta bir romanla da anlatabiliriz. Ve bunu yaparken de doğrudan anlattığımız manalar vardır. Anlatamadığımız, üstü kapalı geçtiğimiz şeyler vardır. Anlatamadığımız derken Belki muhatap bunu kaldıramayacaktır. Orada üstü kapalı söyler geçersin. Bunları yaparken insanın azaları nasıl birbiriyle mütenasip, biz de konuyu ele alırken mütenasip bir şekilde ele almalıyız. Uzatılmayacak yeri uzatmak, kısaltılmayacak yeri kısaltmak gibi şeyler uygun değildir. Lillahi'l-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.